Ayrım 13, Grizo 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 120. Karanlıktan korkarım. Karanlık hiçbir şeyi belleğine kaydetmez. Dikran belden yukarı soyunmuş kurt ağzı dediği dar bir oluğa girmişti. Sağ böğrünün üzerinde kafasını hafif kaldırmış bir vaziyette kazma sallıyordu. Kazmanın ucu bazen demire çarpmış gibi gücünü inkar ediyor, bazen de damara dalarak blok düşürüyordu. Dikran'ın ters duruşu, kazmanın vuruşu ve blokun düşüşünden yayılan kömür tozu, yüzünü ve gövdesini saran sıcak tere karışıyor, damar damar sızıyor, altına serdiği kirli keçe parçasına damlıyordu. Sıkıntılıydı, imgesiz, ihtimalsiz bir korku içindeydi. Şişliklerle moraran sağ kolu kırılmış dal gibi hükmünü yitiriyordu bazen. Düş gücü zengindi ama yolu berrak değildi. Yolunu sisli ön sezilerle bulan bir insandı. Ama şimdi o ön sezi yeteneğini de yitirmişe benziyordu. Kazmayı sallarken kafasında bir düşünce oluşuyor, düşüncenin içinde birbirleriyle çelişen birden çok düşünce ortaya çıkınca kendine olan güveni sarsılıyor, eşyaya sahici değil, mecalini ve mecazını kaybetmişçesine taslak bakıyordu. Basıncın, sıcaklığın ve gazın etkisini hafifletmek için arada bir yanındaki testiden bir yudum su alıyor, çocuklarının gülümseyişlerine ya da karısının saçlarını tarayışına anımsıyor, alnını testinin ağzına dayayarak suyun nefesiyle ferahlıyordu. Sol yanağında derin bir bıçak yarası, kafasında ise üç kırık vardı. 3 gün önce Cebeli'ye giderken Ereğli'nin doğusunda Göztepe'de Bıçkıcı Bekir'in adamlarından Keçeli ile Donbaycıoğlu'nun saldırısına uğramış, karanlıktan ve son anda çıkardığı bıçaktan yararlanarak kaçıp kurtulmuştu. Ağaçların arasında kozalak ve kar aydınlığını soluyarak bir müddet beklemiş, sonra sessizce çıkmış, kafası kanlı bir şekilde Cebeli'ye sığınmıştı. Olayı evdeki duygu ve bakış hallerine ve kendisini bir saatten beridir bekleyen Cemal'e anlatmıştı. Ocakta Dikran'dan başka 4 kişi daha çalışıyordu. Neşat'ı hastalanması üzerine yılan oluğu dedikleri ince damardan alıp yeniden arkadaşlarının yanına vermişlerdi. Neşat'ın yerini ise mülayimli bir kazmacı almıştı. İdris'i arada bir harmana veriyorlardı. En çok damar söken kazmacı Recep Embi'ydi. Ağız dalaşını en çok kendisine takılan Cemal'le yapıyordu. Son günlerde Dikran'ın dövülme olayını konuşuyorlardı. Cemal'in öç alma duygusu güçlenmişti. Geciktikçe kendisine karşı işliyordu bu duygu. Sessizlik anlarında hayallerine, düşüncelerine sığınarak hırsla kazma sallıyordu. Bununla birlikte umutsuz ve çıkışsız değildi. Cesaretinin derinliğinde, boyutlarında kendisini hoşnut eden bir değişim vardı. Korkusu azalmıştı. Cadı telkinlerinden, kuşkulardan, kuruntulardan kurtulmuş, kendini bulmuştu. Cesaret tek başınayken cesaretti ve hiç kimseden değil, kendinden güç alırdı.
Selamün aleyküm yarenler, kolay gelsin.
Kazmacılar tayyar çavuşun sessizliği bozan sesini sevinçle karşıladılar. Cemal çalıştığı yerden çıkıp çavuşun yanına geldi. Alacakaranlıkta tokalaşırken sağ gözüyle burnundaki şişkinliği fark etti.
Geçmiş olsun çavuşum, seni de mi dövdüler yoksa?
Sağ ol dedi felçli bir sesle, çakallar çoğaldı. Karanlıkta saldıranları bile göremedim. Havzaya kurt kanunu geldi.
Kazmacılar kazmalarını susturmuş çavuşu dinliyorlardı. Herkes belden yukarı çıplak ve ter içinde ışıl ışıldı.
Dürüstlük ölmüş diye sürdürdü çavuş. Bu galerinin bile kesiti taşıma, havalandırma şartına göre ayarlanmadığı her halinden bellidir.
Bu şartı hiç dikkate almamışlar. Amele terler mi, havasızlıktan boğulur mu düşünen yok. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Her neyse.
Bakışlarını Cemal'e çevirdi.
Seni de dövecekler, dikkatli ol. Birkaç kaburgam çatladı, iyi değilim. Acımda beni düşündüren bir kor var. İlkin Dikran'ı dövdüler, sonra beni. Sırada birkaç madenci daha var. Kabahatimizin ne olduğunu anlama gayreti içindeyim. Madeni abat edeceklerine, abat edenleri dövmekle meşguller.
Dövenleri gördün mü çavuş?
Görmedim, karanlıktı. Sesin çıkmadığı, hiçbir şeyin kıpırdamadığı garip bir zamandı. Bu gariplik beni etkiledi. Karanlığı da etkiledi. Karanlığın kendinden emin olmadığını, korktuğunu anlamıştım ki üzerime çullandılar.
Ben karanlıktan korkarım. Karanlık dil vermez. Belki anlar ama hiçbir şeyi belleğine kaydetmez.
Peki nasıl insanlardı? Ellerinde ne vardı?
Duygularını sürekli gizlediği için başkalarının da gizlediğini sanıyor, yanıtlarını ihtiyat ve kuşkusuz gecinden geçirmek zorunda kalıyordu. Çalıştıkları yerlerden alacakaranlıktan çıkarak kendisine doğru iyice yaklaşan kazmacıları içi daralarak süzdü.
Vallahi Cemal, ellerindekini gördüm desem yalan olur. Vuruşları sertti, hasmaneydi. Bilgisizlikten başka bir şey kazanmayan insanlardı. İhmal edildikleri, muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Ben kafamı tuttum, çıkardıkları sesleri dinledim. O sesler bana kalırsa zayıfın arabasına değil, kuvvetlinin arabasına binenlerin sesleriydi. Acıdım. Kim bilir, belki de kendime acıdım.
''Vururken ne dediler?'' diye sordu Dikran. Sebeple sonuç arasında kaybolmuş gibi bakınıyordu çavuş. Yalnızlık ve unutulmuş sancısının yamulttuğu bir sesle etkilemişti kazmacıları.
''Ne dediklerini bilmem. Yediğim köteklerden sonra hepsini unuttum. Belki beni de öldürürlerdi. Övünmek gibi olmasın da benim ellerimde sağlam bir bereket var. Dersini terbiyesini kıtlıktan almış bir bereket.'' Bir ara ayağa kalktım, bağırdım, ellerimi savurdum, yerden büyük bir taş aldım, sonra bırakıp kaçtılar. Kaçmak da insanlıktır. Kendi nefsi karşısında güçlü, kuvvetli olan bir insanı yenmek kolay değil. O insanı anlamak lazım, anlayıp kaçmak lazım.
Yüzünün terini boynundaki bezle silen Recep emmi, ''Dünya zalimlerin dünyası, ne gelir elden çavuş?'' dedi. ''Bir katır 10 sene kömür çeker, yardım eder, rahatlatır, sonra da yaşlanır. Peki insan kalkar, o yaşlı katırı götürür de kurtlara atar mı? Hem de canlı canlı. Ne kötülüğü oldu o katırın, kime ne etti, kimin atına eşek dedi. Çalıştırdınız, her şeyini aldınız, bir kıçına elek takmadığınız kaldı, günah değil mi? Hangi Müslüman yapar bunu?'' İnsan o yesir hayvanı arabadan açar da terli terli, aç susuz götürür mü? Götürür de can darlığı, kara kışa, aç kurtlara teslim eder mi?
Durdu bakındı, küfeci haminin başı belaya girmesin diye kara tavşanın kurtarılışını gizlemek zorunda kalıyordu.
Neymiş? Atım eskinmiş, kılıcım keskinmiş, ardımdan sapan taşı yetişmezmiş. Yetişse ne olur, yetişmese ne olur? İnsan insan olmadıktan sonra... İnsan ilkin hayvan olmasını bilsin. Daha hayvan olamamış.
Çavuş Recep emminin acılara sahip çıkan, acıları kucaklayan sesinden etkilendi. Gurur ve hazla demlenen ocak sessizliğine teslim etti ruhunu.
Hele dur Recep emmi, o meseleyi sonra konuşuruz diye sessizliği bozdu Cemal. Lambasını kaldırdı, çavuşun suratındaki hasara yakından baktı. Yanağındaki bıçak yarısı dikkatini çekti.
''Bana göre Dikran'ı dövenlerle seni dövenler aynı adamlardır.''
''Maden idaresine söylemedin mi çavuş?'' dedi Neşat.
''Maden idaresinin dövdürmediğine malum.'' diye mırıldandı İdris. ''Güvenirsin, yapmaz sanırsın ama ummadığın bir anda seni arkadan vurur. Bir insana karısı hainlik yapar da maden idaresi yapmaz mı?''
İdris'in sohbeti karısı tarafından nasıl aldatıldığına kaydıracağını bilen Cemal,
''Çete işe hızlı başladı.'' diye araya girdi. ''Nerede, ne zaman, ne halt karıştırırlar belli değil. Hükmünü yürütür mü, yürütmez mi, o hiç belli değil. Amele uyanık olursa onların hükmü hiç yürümez.'' dedi Tayyar Çavuş. ''Ben doğruya bakarım, bir de hakikate bakarım. Aklım eğer ehli irfandan gelmişse, ben insanın lafına bakmam. Alnındaki tere bakarım, o terde insan varsa insana bakarım.''
Birbirlerine baktılar. Terleyen direklere, kararmış yüzlere, ışıldayan kömür damarlarına baktılar. Sırtında küfesiyle Cuma geldi. Cuma'nın iyice küçülmüş çocuk yüzüne, kör gözüne baktılar. ''Siz yevmiyenin ağladığını gördünüz mü?'' diye sürdürdü çavuş. ''Ben gördüm. Kıdemli bir kazma keşin aldığı günlük 6 kuruşun ağladığını gördüm. Hayvanla buradan demir yolu istasyonlarına, iskelelere, kömür nakledenlerin avuçlarına baktınız mı?'' ''Ben baktım.'' Her 128 kilo kömür karşılığında mesafeye göre o avuçlara konan 15 paranın ağladığını gördüm.
Bakın benden duymuş olmayın. Yakında sahillerden gemilere, ta merkez kaza limanına kömür nakleden kayıkçılar da ayağa kalkacaklar. Niye? Çünkü onların her kantar karşılığında aldıkları 10 paranın iki gözü iki çeşmedir.
Yevmiye'nin ağladığını ecnebinin gözü görmez, Frank'in gözü görmez, İngiliz'in gözü görmez, kulağı da duymaz. Aha şu sütun, kapı tıklatır gibi tıklattı yanındaki sütunu. Sütun keşlerin çok kazandığını sanırız, değil. Getirdikleri her sütunun cinsine, ebadına bakarlar, ya 2 kuruş verirler ya 3 kuruş. İçi kurtlu, çürümeye başlamış sütunların tanesine de 1 kuruş verirler.
''Çok doğru!'' diye bağırdı İdris. ''Bu sütun da çürüktür, insan da aynıdır. Çürüğü var, sağlamı var. Neşat'ın anası sağlam insandır. Düşmanını vurdu. Sinop Kalesi'nde yıllarca yattı. Alnının akıyla da çıktı. Bir de benim karım var, çürük insandır. Aslında insan bile değil, bir müşkül derttir. Arkamı döndüğümde meyli muhabbete girer. İnsan ol derim, yok. Sayman kur, mekan et gönlümü derim, o da yok. Nesin sen?'' Aşı aziz bilmezsin, aşkı aziz bilmezsin. Git o zaman kendini pazarda düdük diye sat.
Bizim konuştuğumuz şeye bak, seninkine bak diye çıkıştı Cemal. Kendine gel İdris. 2'de 1 karı kız meselesini getirip sokma.
Neyse Cemal, kızma dedi çavuş. Her insanın bir yavuz derdi var. Sizi işinizden etmeyeyim, geçin yerlerinize çalışın. İnsanın yüreği aşk dergahıdır. Her zorluğun üstesinden gelir. Ben buna inanırım.
Ocak başçavuşu Ölmezoğlu Ömer'le çavuş Kalvos sohbet dağılmak üzereyken geldiler. Ölmezoğlu Ömer çalışkanlığı ve titizliğiyle maden idaresinin güvenini kazanmış bir insandı. Yumuşak konuştuğu, kimseyi azarlamadığı ve dert dinlediği için de işçiler baba diye seviyorlardı. Tayyar çavuşu ve kazmacıları neler konuştuklarınızı biliyorum dercesine şöyle bir süzdü. Ocakta belli ki boynu kırılmış bir gül iklimi vardı. Bu iklimi sezinlemiş olmanın burukluğuyla ''Sohbetiniz bereketli olsun yarenler'' dedi.
''Sağ ol baba'' diye karşılık verdi kazmacılar.
İşler aksamadıktan sonra sıcak terle söylenen her söz, kurulan her sohbet mübarektir. Ben hepinizden memnunum. Hepimizde biraz iyilik var. İyilikler yan yana, göz göze gelirse, el ele verirse kötülük kalmaz.
Durumunu önceden bildiği tayyar çavuşa çevirdi kafasını. Çavuşun çatlamış mor renkli patlıcan incirini andıran burnuna baktı.
''Yaraların nasıl oldu çavuş? İyisin inşallah.''
''İyiyim Ömer çavuş, sağ olasın.''
''İyi iyi, Allah iyilik versin, iyi ol.'' dedi insanın boşluğunu dolduran tatlı bir sesle.
''Maalesef dünyada uslu uslu insanların sayısı azaldı. Meydan biraz zırta pozlara kaldı.'' ''Çok doğru!'' diye onayladı İdris. ''Madenden evvel bu diyarda çok güzel yalabuk kadınlar varmış. Maden çıktı, tarla bayır, ahır çayır işleri hep onlara kaldı. Güzellikleri gitti, kaya yalağına döndü çoğu.''
''Yanlış konuşma İdris, onlar bizim karılarımızdır.'' diye sinirlendi Cemal. ''Çocuklarımızın anasıdır.''
''Ben tersini söylemedim. Onların içinden birisini de benim kaderime yazmışlar. Ben bir faydasını görmedim.'' Başkası ona 1'e 1000 veren bereketli tarla desene, benim için kısırlaşmış bozlak tarladır o.
Kadınıyla erkeğiyle her insan güzeldir diye araya girdi Ömer başçavuş. 10 gün evvelinde ben hastaydım. Karım sabah erken kalktı, ocaktan ucu yanan bir odun aldı, başımın çevresinde 3 kere döndürdü, bir çorba yaptı, bir terletti, hiçbir şeyim kalmadı. İyileştim, ayağa kalktım. Yani diyeceğim odur ki insan insanın dermanıdır.
Yeleğinin cebinden gümüş köstekli saatini çıkardı. Kalvosun hemen yukarı kalkan lambasının ışığında baktı.
Vakit ilerlemiş, işinize bakın. Gönlünüzün çiçekli yolunda yürüyün, sıkmayın canınızı. İnsan altın kapılı da olsa tahta kapılıya ihtiyacı olur her zaman. İhtiyacımız olmasa siz burada Hakk'a doğru kazma sallamazdınız.
Ömer başçavuş Kalvos'la birlikte ocaktan ayrıldı. Bunların ayrılışından az sonra da kazmacılarla tek tek el sıkışarak tayyar çavuş ayrıldı. Cemal yeğeni Cuma'nın küfesini doldururken kuru kuru öksürmesini, yılan oluğu denilen daha önceki yerde çalışmış olmasına bağladı. Söktüğü damara gitti, kazmasını aldı, dizlerinin üzerinde çalışmaya başladı. Yeni bir sıkıntı çöreklenmişti içine. Düşünerek, hesaplar yaparak, tahminler, değişen kararlar, kuşkular, kurmacalar anaforuna düşerek çalıştığında yüreğinden başka çıkış noktasının kalmadığına inanıyor, yüreğine sığınıyordu. Birisini dinlediğinde, dışa baktığında, dışlaştığında rahatlar gibi oluyordu. Ameleyi ayağa kaldıranlar bunca zaman geçmesine rağmen tek tek kıstırılıp dövülüyorlardı.
Sıra kendisindeydi. Nerede, ne zaman, kimler tarafından kıstırılıp dövülecekti? Refleks cinneti, duygusuz düşünceler, düşüncesiz duygular. Kazmayı hırsla vurdu. Düşen kömür blokunun kıvılcımlandığını sandı. Üstteki kayadan su damlıyordu. Dizlerinin altında da bir kaya vardı. İki kaya arasında karanlık ile lambanın aydınlattığı kömür damarı arasında boyun eğiş ile karşı koyuş, varoluş ile yok oluş arasında ezildiğini hissettikçe içindeki sesler çoğalıyor, külfetli hayallerin ağırlaştırdığı küçük kafalar gözlerinin önünden gölgeler halinde gelip geçiyorlardı. Böyle anlarda kazmasını bırakıp kaçmak geliyordu içinden. Dedesi Cemal'i düşündü. Nasıl bir adamdı? Kör nefes onu hangi anında yakalamıştı? Damarı oyarken mi, yoksa su testisinden bir yudum su alayım derken mi? Patlama anında mı ölmüştü, yoksa patlamadan çok sonra mı? Babasına kaydı düşüncesi. Dövüldükten sonra mı ölmüştü? Dövenler kimlerdi? Toz hastalığından öldüğünü söyleyenler de vardı. Demek o zaman da bir eşkıya çetesi vardı. Bir yerde kıstırdılar, dövdüler, sonra geldi evde öldü. Çocukları canlandı gözlerinin önünde. Küçük Hurşit büyüyecek, kazmaya sarılacak, bir damarda ömür tüketecekti. Kim bilir, belki de emmisi Hızır gibi büyümeden, küçük bir küfeciyken bir patlamada tutuşup kavrulacaktı. Onun yerini ondan daha küçük olan kardeşi Nasuh alacaktı. Kazmayı damara vururken daha mı iyi düşünüyordu? Durdu, konuşmalara kulak verdi. Anasını anlatıyordu Recep emmi.
O kadının emeğini ben nasıl unuturum? Elleri benim soframdı. Ben o ellerden çok ekmek peynir yedim. Çok duasını aldım. Onun duası herkesi doyururdu.
Yeni kadın nasıl dedi Dikran, bağrının terini bezle silerken, sana bakar mı? O kadın deli diye araya girdi İdris. Recep emmiye bakmaz. Git boş kovayı doldur dersin, gider dolu kovayı taşırır.
Çok cahil bir adam bu İdris diye iç geçirdi Neşat. Kazmayı bıraktı. Lambasını yaklaştırdı. Sol dizindeki yaraya baktı. İdris'e çıkışmak istedi. Cemal vazgeçti. Ben Dürdane'yi bana baksın diye almadım.
Yorgun olmasına rağmen sesi parlak ve bereketli çıkıyordu Recep emminin. Dürdane'nin bana bakışında bir çile vardı. Sanki 10 sene vagona koşmuş, ezmiş, yaşlandırmışsın.
Ben zalim bir adam değilim. Dürdane'yi çalıştırmam. Her ne ihtiyacı varsa görür, yardım eder, rahatlatırım.
Recep emmi, sen yaşlısın dedi İdris. O kadın gençtir, geçimsizdir. Konuşmasını bilmez, sohbete kopuğulama girer, düz taban konuşur. Sen yapamazsın o kadınla. Oyduğu damarın dibinde sırt üstü uzanmış konuşmaları dinliyordu Cemal.
Ben yaparım dedi Recep emmi. Rahmetli Şükrü'nün kızıdır o. Şükrü de çapraz konuşurdu. Kızgın demir gibi bakardı ama iyi adamdı. Evi barkı yoktu. Yüreğinde barınan bir adamdı. O adamın tohumundan kötü kız çıkmaz.
Madem evlendin, kadını niye alıp götürmedin Zonguldak'a? İdris sormasa Dikran soracaktı aynı soruyu.
Zonguldak'a gelmedi. Bana sen gel dedi.
''Ben demedim mi?'' diye mırıldanarak güldü İdris.
''Fark etmez. Berhanemi kara tavşana yüklerim, gider evine yerleşirim.''
''Kadını çağır, sen gitme.'' dedi İdris. ''Gidersen sakalı ele verirsin. Beni dinle Recep emmi, ciddiyim. Eşkıyanın elinden silahını aldın mı ne olur? İğnesini yitiren yaban arısına döner. Vızıldamaktan başka bir şeye yaramaz.'' Neşat dayanamadı, kazma işini durdurarak... ''Ona buna akıl dağıtacağına sen biraz da kendine baksana İdris.'' dedi. Bezle şakaklarındaki teri silerken. Oğlu Cuma'nın küfeyi sırtlayıp götürüşüne kaydırdı bakışlarını. Yüreğine oturan incecik çaresiz bir acıyla sürdürdü. ''Adam 50'sini geçtikten sonra bir yuva sahibi olmuş. Hayırlı olsun diyeceğine ayrıl, yuvayı dağıt demenin ne alemi var? Dostluğa sığar mı bu?''
''Yahu etmeyin eylemeyin.'' diye çıkıştı İdris. ''Recep emmiyi bu yavan yaşık, yani katıksız dünyada o karıyla külfete sokmayın.''
''Bırak Recep emminin canım, sen kendine bak, külfet yaratma.'' Cemal tartışmaları dinlerken grevcileri adamlarına dövdüren çetebaşı bıçkıcı Bekir'i geceliğin bir yerde kıstırıp bıçaklamayı düşündü. Kazmasını aldı, damarı kör bir hırsla kazmaya koyuldu. Birden aklına Bekir'in bıçkı hanesi geldi. Bıçkı hanenin alevler içinde yanışını hayal etti. Zaptu raptan anlamayan o pis para nefis herife en büyük darbe bu olabilirdi ancak. Her şey bir parça gaz yağının ve bir kibritin başındaydı.
gidişatı korkutup durdurmanın zamanı gelmişti. Cemal hazine keşfetmişçesine gülümserken Recep Embi de, ''Ben boyunduruktan yeni salınmış bir öküzü seyrettim, insan oldum.'' diye konuşuyordu. ''O öküzün susadığını, kafasını suya teslim ettiğini seyrettim, insan oldum.'' 13. Aydın'ın sonu, sayfa 128.